Ayrım 32.
Anlaşılacağı gibi burada 1924 Anayasası'nın egemenliğin kullanılışını tek bir organa, Yasama Meclisi'ne bırakması, bu organın bu yetkiyi kayıtsız şartsız kullanacak durumda olması olumlanmaktadır. Bayar'ın resmi ve geleneksel formül olan "egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir" ibaresini kayıtsız şartsız millet egemenliğine dönüştürmesinin anlamı da bu egemenliğin TBMM tarafından kullanılışının herhangi bir kayıt ve şarta, kuvvetler ayrılığı, kurumlar dengesi, anayasa yargısı, anayasanın üstünlüğü, bağlı olmadığını, olmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Bayar'a göre Demokrat Parti Atatürk Anayasası'ndan yana idi ve millet egemenliğini barajlayan, daraltan, güçten düşüren bir anayasa modeline karşıydı. Ama yalnız DP iktidarı değil, 1945-50 arası CHP iktidarı da çoğunluk kararlarını millet iradesiyle özdeşleştirmiş, millet egemenliğinin tek kullanıcısının TBMM olduğu tezine sarılmıştı. Kısacası gerek CHP gerekse DP iktidarları 1924 Anayasası'nın Millet Meclisi'nin milletin kayıtsız şartsız mümessili olduğu ilkesine yaslanarak kendilerini rahatlatıyorlardı. İlginçtir ki 1983 sonrasının siyasal yaşamında kurumlar demokrasisine fazla itibar etmeyen, çoğunlukçu demokrasi ve kişisel yönetim eğilimlerini taşıyan siyasetçiler de T. Özal, 1924 Anayasası'nı idealleştiren görüşler getireceklerdir. Buna karşıt olan ikinci yaklaşım ise TEK'nin sakatlık ve eksikliklerini öne çıkaran eleştirel bakıştır. Buna göre anayasa demokrasinin çoğulcu değil çoğunlukçu biçimine yatkındı. İktidar bölüştürülüp dengelenmiş ve sınırlanmış değil, ulusun biricik temsilcisi sayılan meclisin ve oradaki çoğunluğun eline verilmiştir. Azınlık haklarını koruyacak, azınlığın çoğunluk haline gelebilmesini güvence altına alacak kurum ve dengeler zayıftır. 1924 Anayasası azınlık, çoğunluk ya da iktidar muhalefet gibi karşıtlıklara çoğulcu demokrasinin bu zorunlu ve yapışık ikizlerine tanıdık birer yüz gibi bakmamaktadır. 1945'ten itibaren hukuk çevrelerinde başlayan, 1954'ten sonra muhalefet partilerinin anayasa değişikliği önerileriyle beslenen ve 1960'ta anayasanın ölümünden sonra onun otopsisini yapan hukuk doktrininin teşhisleriyle zenginleşen bu eleştirinin somut noktaları şöyle özetlenebilir. Anayasanın egemenliğin tek kullanıcısı saydığı TBMM'deki çoğunluğu sınırlamaması, yasamanın yürütmeyi denetleme olanaklarının yetersizliği, parlamento içi ve dışı siyasal hayatın özellikle siyasal partiler demokratik ve eşitlikçi bir işleyişe kavuşturulamamış olması, yargı bağımsızlığı ve denetimi konusundaki zayıflıkları, temel hak ve özgürlükler rejiminin açık anayasal güvencelere sahip bulunmayışı ve benzerleri. Kısacası TEK, çoğulcu, özgürlükçü, katılımcı bir demokrasi değil, çoğunlukçu bir demokrasiyi öngörmüş ve tasarlamıştı. Yapıldığı dönem koşulları ve dünya anayasacılığının genel düzeyi hesaba katıldığında, bundan ötesini ondan beklemek de haksızlık olurdu. Ama çok partili rejim ortamında ve çoğulcu, özgürlükçü demokrasi akımının dünyada güçlendiği bir dönemde bu anayasanın sakatlık ve eksiklikleri kendini somut olarak göstermeye de başlamış bulunuyordu. Acaba bu dönemde ve özellikle 1954-1960 arasında anayasa tartışmalarının ön plana çıkmasında bir yapaylık var mıydı? Anayasa sorunları gereğinden çok önemseniyor ve abartılıyor muydu? May Soysal'a göre siyasal kadronun yetersizliği anayasaya yeni bir yorum kazandıramayınca günlük politika hayatındaki bütün aksamaların suçu anayasadaki çözümlere yüklenmekte, anayasa ayarlamaları yoluyla demokrasiyi yaşatma çabası öne çıkmakta, yüzeysel anayasa çözümlerinin ya da kurumsal ve kuralsal çözümlerin kolaylığına sığınılmakta, adeta anayasa değişikliğinden mucizeler beklenmekteydi. Bunda da siyasal kadronun geniş ölçüde hukukçular arasından çıkmış olmasının payı büyüktü. Demokratik gelenekleri ve kurumsallaşması çok köklü olan Batı ülkeleri için isabetli sayılabilecek bu saptamalar Türkiye gibi az gelişmiş 3. dünya toplumları için pek yerini bulamamaktadır. Bu toplumlarda hukukun ve anayasanın nispi rolü olumlu ve olumsuz yönleriyle çok daha önemlidir. üst yapı kurumu olan hukuk ve anayasalar siyasal çağdaşlaşmayı, demokrasi hızlandırabilecekleri gibi 1961 Anayasası, köstekleyebilirler de 1982 Anayasası. Şüphesiz hukuksal ve anayasal etkenler belirleyici değildir. Demokratik karakterli 1961 Anayasası'nın öngörmüş olduğu çoğulcu, özgürlükçü demokrasinin 1980'de kopukluğa uğraması, 1982 Anayasası döneminde zaman zaman kendini gösteren nispi demokratikleşmenin de büyük çapta bu anayasanın otoriter karakterine rağmen ortaya çıkmış olması bunun kanıtlarıdır. Ama bu çerçeve içinde hukukun ve anayasanın olumlu ya da olumsuz rolleri yabana atılamaz. Anayasa sosyolojisi açısından bu da bir gerçekliktir. 1945-1960 döneminde TEK'ye yönelen eleştiriler ve yeni anayasal arayışlarda aydın fantazisi ya da sürrealizm ürünü değildi. Hukukçuların mesleki sapması da sayılamazdı. Somut siyasal ve anayasal hayat bunların üretimini gerekli hale getirmişti. Bu taleplerin karşılanamayışıdır ki siyasal anayasal yaşamda krizin yoğunlaşmasına ve patlama noktasına sürüklenmesine yol açan nedenlerden biri olmuştur. İkinci bölüm. 1961 Anayasası dönemi. 1921 Anayasası Osmanlı Türk Anayasacılığının sıçrama noktasıydı. Sonra 1924 Anayasası döneminde ulusal devletin kuruluşu tamamlanmış ama çok partili rejim 1960'da kesintiye uğramıştı. Bu kopukluk 1924 Anayasası'nın sonu, yeni bir anayasal düzenin ise başlangıcı demek olacaktı. 1. Anayasanın ortaya çıkışı. 1961 Anayasası 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinin ve bunu besleyen koşulların ürünüdür. Bir askeri rejim ortamında hazırlanmıştır. İlkin bu müdahalenin özelliklerine, sonra geçiş rejiminin yapılanışına, ardından da yeni anayasanın hazırlanış ve kabul sürecine göz atıyoruz. A. 27 Mayıs 1960 müdahalesi. 27 Mayıs olayına eğilirken devrim, ihtilal, İnkılap ya da darbe, isyan, cuntacılık gibi daha baştan politik değer yargıları giydiren kavramlarla değil de müdahale ya da hareket gibi nesnel terimlerle söze girmek daha uygun düşer. Bu hareket bazı yazarlarca bürokrasinin devlete, halka ve ya da burjuvaziye yönelik bir eylemi olarak nitelenmiş, sadece ulusal irade ile egemenliğe ters düşen yönüyle ele alınmıştır. Örneğin C. Bayar'a göre bunun anlamı, Osmanlı'dan kalma ordu, medrese, üniversite, aydın işbirliğinin kanun yapma ve yürütme gücüne karşı direnişi, bürokrasinin asker kanadının devlete el koymasıdır. Değişik bir kesimde de benzeri görüşlere rastlanır. Şöyle ki 27 Mayıs burjuvazi bürokrasi dengesinin bozulmasına ve bürokratik yanın zayıf düşürülmesine karşı bir tepkidir. Bir kısım asker ve sivil bürokratlar CHP'nin zımni icazetini alarak halkın ve burjuvazinin karşısında yer almak pahasına devleti ve hükümeti ele geçirerek bir sağlamlaştırma işlemine girişmişlerdir. Bürokratlar gelişen yerli güçler karşısında kendi varlıklarını savunmak istemişlerdir. DP döneminde orta sınıfların etkili tabakası olan asker, sivil aydın ve memurların ekonomik, sosyal ve politik güç kaybına uğradıkları açıktır. Sınıfsal planda bu çelişki küçük ve orta burjuvazi ile DP iktidarına ağırlığını koyan büyük burjuvazi ve toprak sahipliği arasında beliriyordu. Nitekim 27 Mayıs sonrasının bazı resmi ya da yarı resmi açıklamalarında bu tabakaların uğradıkları sosyoekonomik çöküntü ile askeri müdahale arasındaki bağ vurgulanmıştır. Bu çelişki anayasanın sosyal karakterini, sosyal devlet, sosyal adalet, sosyal haklar ve benzerleri açıklayan nedenlerin başında gelir. Ancak 27 Mayıs'a götüren yakın nedenler ekonomik ya da sosyal değil, siyasaldır. DP'nin baskıcı bir rejim kurma girişimleri ve buna karşı giderek güçlenen muhalefet ve gençlik hareketi. Din sömürücülüğü ve Atatürk devrimi ilkelerinden verilen ödünlerde bir gerginlik unsuruydu. Menderes hükümetinin muhalefet liderlerinin yurt gezilerini engellemede ordudan yararlanması ve 28 Nisan öğrenci hareketi üzerine sıkı yönetim ilan etmesi ise silahlı güçleri politik arenaya iyice itmişti. Süre giden öğrenci hareketlerinin tırmandırdığı gerginlik ortamında orta rütbeli yüzbaşı tümgeneral arası bir grup subay Türk Silahlı Kuvvetleri adı da 27 Mayıs 1960 sabahı yönetime el koydu. Harekatın amacının kardeş kavgasını önlemek ve adil seçimlere gitmek olduğu açıklanmıştı. Ancak bu girişimin çok daha geniş kapsamlı hedefleri olduğu açıktı. Bunlar, askeri müdahale öncesinin iki temel talebi olan hürriyet ve demokrasi sözcükleriyle özetlenebilir. Anayasa hukuku dilinde bunların teknik karşılığı, iktidarın sınırlanması kavramıdır. Hareket, siyasal demokrasiyi kurumsallaştırmak isteyen bir sivil toplum canlılığı üzerine oturmuştu. Askeri müdahale başarılı olmuş ve bir meşruluk sorunu da yaratmamıştı. Ülkenin sivil demokratik güçleri ve kamuoyu büyük çapta ondan yana tutum almıştı. Ancak yine de müdahalenin kendi kendini meşrulaştırma çabaları olacaktı. Bunun üç önemli belgesi vardır. Birincisi, Milli Birlik Komitesi, MBK ve Türk Silahlı Kuvvetler Başkumandanlığı'nca görevlendirilen Anayasa Ön Projesi Hazırlama Komisyonu'nun tespit ettiği esaslar başlıklı ve 28 Mayıs 1960 tarihli rapordur. İÜHF mensubu 7 öğretim üyesinin bu metninde, bir iktidarın meşruluğunun yalnız seçimle iş başına gelmesinden ibaret olmadığı, iktidar süresince de hukuk ve anayasa ilkeleri içinde kalması gerektiği vurgulanmış, DP'nin buna ters davranarak iktidarını meşru olmaktan çıkardığı, askeri müdahalenin de bu yüzden kaçınılmaz hale geldiği fikri işlenmiştir. İkinci metin, MBK tarafından çıkarılan 12 Haziran 1960 tarihi ve bir sayılı kanundur. Burada, müdahalenin meşruluğu tezi Ordu Dahili Hizmet Kanunu'nun 34. maddesinin Türk Yurdunu ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile tayin edilmiş olan Türk Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumak görevinin Türk ordusuna verilmiş olduğu noktasına dayandırılmıştır. Üçüncü belge, başlangıç bölümünde anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 devrimini yapan Türk milleti ibaresine yer verecek olan 1961 anayasasıdır. B. Geçiş rejimi. Askeri müdahale ve rejim bir yandan kendini meşrulaştırmaya çalışırken öbür yandan da geçiş rejimini hukukileştirici işlemler yaptı. Bunlar iki aşamalıdır. 1 ve 157 sayılı yasalar. 1. Geçici anayasal düzene ilişkin bir sayılı kanun. 1924 Anayasası'nın bazı hükümlerini kaldıran ve değiştiren bir sayılı kanun 12 Haziran 1960 tarihlidir ama 27 Mayıs gününden itibaren geçerli sayılmıştır. Madde 26. Yasanın ilk biçiminde var olan geçici sıfatı daha sonra 12 Ağustos 1960 tarih ve 55 sayılı yasayla kaldırılacaktır. Geçici anayasa niteliğindeki metin geçiş döneminin hukuki yapısını kuran ilk işlemdir. Yasanın giriş bölümünde eski iktidarın meşruluğunu yitirdiği Türk ordusunun hukuk devletini yeniden kurmak için Türk milleti adına harekete geçerek milleti temsil vasfını kaybetmiş olan meclisi dağıtıp iktidarı geçici olarak Milli Birlik Komitesi'ne emanet etmiş olduğu ifade edilmiştir. Böylece müdahalenin meşruluğunun bir kez daha vurgulanmasının yanı sıra hareketin amacı ve rejimin geçiciliği de belirtilmiş oluyordu. Bunların daha somut ifadesi birinci maddededir. Anayasa ve seçim kanunu demokratik usullerle kabul edip en kısa zamanda genel seçimlere gitmek ve iktidarı yeni TBMM'ye devretmek. Üyeler bu yolda yemin ederler. Madde 2. Geçiş döneminin bir sayılı yasayla oluşan ana kuruluşunda merkezi organ Milli Birlik Komitesi'dir. MBK. Orgeneral C. Gürsel Başkanlığında 37 subaydan oluşan komite bu dönem içinde Türk milleti adına hakimiyet hakkını kullanır. 1924 Anayasası'na göre TBMM'ye ait olan bütün hak ve yetkiler MBK'ye verilmiştir. Madde 1. MBK yasama yetkisini doğrudan doğruya yürütme yetkisini de devlet başkanınca atanan ve komitece tasvip edilen bakanlar kurulu eliyle kullanır. Madde 3. Komite bakanları her zaman denetleyebilir ve görevden alabilir. Madde 4. Bakanlar partisizlerden seçilir. Madde 21. Görülüyor ki askeri bir komite 1924 Anayasası'ndaki TBMM'nin yerini almış, yetkilerini kuşanmıştır. Şu farklı ki MBK başkanı aynı zamanda hem devletin hem de bakanlar kurulunun başkanı olduğu gibi başbakanlık yoktur. Ayrıca başkumandandır. Madde 17. Kendisi Güçlü bir veto yetkisiyle de donanmıştır. Onun geri gönderdiği bir yasa, komitece 5'te 4 bir çoğunlukla kabul edilirse ilan edilir. Madde 18. Yargılama konusuna gelince, bu hak bağımsız ve tarafsız mahkemelerce millet adına kullanılır. Madde 5. Ancak eski cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, iktidar milletvekilleri ve bunların suçlarına iştirak edenleri yargılamak üzere bir yüksek adalet divanı, YAD kurulur. Bunun üyeleri ve başkanı Bakanlar Kurulu'nun önerisi üzerine MBK tarafından seçilir. YAD kararları kesindir, bunların temyizi yoktur. Ancak idam kararlarının yerine getirilmesi MBK'nin onayına bağlıdır. 1924 Anayasası'na göre yayımlanmaları Divan-ı Aliye, Yüce Divan, ait bulunanlar konusunda da YAD yetkilidir. Madde 6. Bu özellikleriyle YAD, suç sayılan olaylar ve sanıkları ortaya çıktıktan sonra kurulan, bunlardan önce var olmayan ve TEK'nin öngörmediği bir mahkemedir. Dolayısıyla hiç kimsenin kanunen bağlı olduğu mahkemeden başkası önünde yargılanamaması kuralına TEK 83 ters düşen bir olağanüstü mahkeme sayılması gerekir. Günlük dilde yassı adam mahkemesi diye geçen bu kuruluş çok sayıda ağır hapis ve ölüm cezaları vermiş, idam cezalarından 3'ü MBK tarafından onanmış ve yerine getirilmiştir. Anayasayı ihlal davasında da DP milletvekillerinin çoğu yasama sorumsuzluğu ilkesine karşın anayasaya aykırı yasalara oy verdikleri gerekçesiyle suçlu bulunmuşlardır. Devrik Cumhurbaşkanı C. Bayar da bir MBK kararıyla Cumhurbaşkanı'nın vatana ihanet halinde TBMM'ye karşı sorumlu olduğunu bildiren TEK hükmüne dayanılarak madde 41 YAD önüne çıkarılmış ve mahkum edilmiştir. Gerçi TEK'ye göre gerekli görüldüğünde TBMM tarafından Yüce Divan kurulabilirdi. Madde 67 ama bu TEK'nin öngördüğü bir mahkemeydi. Üyeleri de Yargıtay ve Danıştay tarafından seçiliyordu. Madde 62 YAD ise bu nitelikte değildi. 2. Kurucu Meclisi ilişkin 157 sayılı kanun. Bir sayılı kanunla başlayan ilk aşamada MBK iktidarını başka bir güçle paylaşmıyor, tek başına kullanıyordu. 157 sayılı yasayla başlayan ikinci aşamada bu iktidar sivil ve siyasal bir kurul olan Temsilciler Meclisi ile paylaşılacaktır. İstanbul Üniversitesi Anayasa Komisyonu'nun çalışmalarının gecikmesi, Ankara Üniversitesi'nden ve kamuoyundan kurucu meclis düşüncelerinin yükselmesi üzerine bir sayılı kanuna ek kurucu meclis teşkili hakkında kanun çıkarıldı. Yasa, Türk milletinin zulme karşı direnme hakkını kullanıp meşruiyetini kaybetmiş bir iktidarı devirdiğini belirttikten sonra iki kanatlı bir kurucu meclis oluşturmaktaydı. Bunlardan biri 14'lerin tasfiyesi ve bir üyenin çekilmesiyle üye sayısı 23'e inmiş olan MBK, öbürü de milletin en geniş manasıyla temsilini sağlamak için oluşturulacak olan Temsilciler Meclisi'ydi. Madde 1. Amaç, kurucu meclis eliyle anayasayı ve seçim kanununu en kısa zamanda tamamlayarak iktidarı en geç 29 Ekim 1961 tarihinde yeni TBMM'ye devretmekti. Bu süre içinde de kurucu meclis yasama ve yürütmeyi denetleme yetkilerini kullanacaktır. Madde 2. Böylece anayasa ve yasa yapımı süreçlerinde kısmi bir sivil katılım ve saydamlık sağlanmış oluyordu. Bu yasaya ve bundan sonra çıkarılan Temsilciler Meclisi seçimi kanununa göre temsilciler şu organ ve kuruluşlarca seçilir. Devlet Başkanı 10, MBK 18, İller 75, CHP 49, CKMP 25, Barolar 6, Basın 12, Eski Muharipler Birliği 2, Esnaf Kuruluşları 6, Gençlik 1, İşçi Sendikaları 6, Odalar 10, Öğretmen Kuruluşları 6, Tarım Kuruluşları 6, Üniversiteler 12, Yargı Organları 12, ayrıca bakanlar da Temsilciler Meclisi üyesi sayılmıştır. Görülüyor ki seçimler genel değildi. Çünkü temsilcilerin bir bölümü ihtilal organınca MBK ve devlet başkanı seçilmiş, daha doğrusu atanmıştı. Seçimler genel oya dayalı değildi. Çünkü herkes oy vermiyordu. Seçim doğrudan tek dereceli de değildi. İller temsilcileri 3 basamaktan geçilerek ilçe delegeleri seçme kurulu, ilçe delegeleri il temsilci seçme kurulları belirleniyordu. Partilerin ve öbür kuruluşların seçecekleri temsilciler de bunların ilgili organlarınca saptanıyordu. İçinde bulunulan koşullar genel oya dayalı bir yapılanmaya el verdirmemişti. Bu özellikleriyle kurucu meclis ve onun temsilciler meclisi kanadı seçkinci, elitist karakterdeydi. Zinde kuvvetler denen bu kesimler toplumun orta sınıflarına mensup, ulusal ve demokratik eğilimleriyle tanınan tabakalardı. Bu arada bir mahkeme kararıyla kapatılmış olan DP'nin temsili söz konusu olmadığı gibi 157 sayılı yasa faaliyetleri, yayınları ve davranışları ile 27 Mayıs ihtilaline kadar anayasaya, insan haklarına aykırı icraat ve siyaseti desteklemekte devam etmiş olanların seçilmelerini de yasaklamıştı. Madde 6. Bu önemli kısıtlamalar ve bunlardan doğan temsil eksikliği anayasanın bir ulusal uzlaşma, konsensus metni olabilmesine de engeldi. Anayasanın halk oylamasına sunulmasının öngörülmüş olması bu eksikliğin giderilmesi ihtiyacından da doğmuştur. Temsilciler Meclisi ve üyelerinin hukuki bağımsızlık ve güvenceleri sağlanmıştır. Bunlar emir alamazlar, yalnız kendi yemin ve vicdanlarıyla bağlıdırlar. Madde 3. Azledilemezler. Madde 7. Sorumsuzluk ve dokunulmazlıktan yararlanırlar. Madde 8. Temsilciler Meclisi kapatılamaz. Madde 17. Yetkilerine gelince Temsilciler Meclisi hükümeti denetleyebilir ama düşüremez. Bu yetki yine sadece MBK'ye aittir. Anayasaya ve yasa yapımı sürecinde iki kanat arasında görüş ayrılığı çıktığı durumlarda ise Temsilciler Meclisi'nin tercihleri daha ağırlıklıdır. C. Anayasanın hazırlanması ve kabulü. Burada başlıca 3 aşama vardır. Ön tasarılar, kurucu meclis ve halk oylaması. 1. Ön tasarılar. Bunlar biri İstanbul Hukuk Fakültesi, öbürü de Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi çıkışlı olmak üzere 2 tanedir. MBK ile TSK Başkumandanlığı yeni bir anayasaya ön tasarısı hazırlamaları için İstanbul Hukuk Fakültesi'nden 7 öğretim üyesini görevlendirmişti. S.S. Onar, N. Şensoy, H.V. Veli Dedeoğlu, H.N. Kubalı, R. Sarıca, T.Z. Tunay'a ve İ. Giritli. Bu bilim kurulu 28 Mayıs 1960 tarihli Anayasa Ön Projesini Hazırlama Komisyonu'nun tespit ettiği esaslar başlıklı raporunda önce DP iktidarının hukuk ve meşruluk dışına kaydığını ve askeri müdahalenin haklılığını vurguladıktan sonra yeni anayasanın hakiki bir hukuk devletini kurmak, kişi hak ve özgürlüklerini ve sosyal hakları güvenceye bağlamak, devlet kurumları arasında dengeleri sağlamak gibi işlevleri yerine getirmesi gerektiğini belirtmişti. Kurul, Ankara Üniversitesi'nden de 3 üye alarak İ. Arsel, B. Savcı ve M. Aksoy yaptığı anayasa anketleri ve hararetli tartışmalardan sonra 18 Ekim 1960 tarihinde ön tasarıyı tamamlayıp MBK'ye sundu.